bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Yeşil Atlas Çevre Özel Sayısı Kasım 1998 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Dinleyeceğiniz yazılar Yeşil Atlas Çevre Özel Sayısından seçmedir. Editör: Yaraya tuz basıyoruz. Son 20-25 yılın gazetelerini şöyle bir açıp bakın. Aşağıdaki kavram ve sorunların hemen hemen hiçbirini göremezsiniz. Ekolojik felaket, ekolojik denge, erozyon, biyolojik çeşitlilik, biyogenetik rezerv, sera etkisi, asit yağmuru, caretta caretta, Akdeniz foku, kıyı yönetimi, orman ekonomisi, yağmur ormanları. Daha çok kazanmak, daha çok tüketmek için alt üst ettiği dünya, Homo sapiens'e kendi doğrularını dikte ettiriyor. 21. yüzyılda bu kavramlar ilkokul kitaplarına girecek. Daha şimdiden girmeye başladı bile. İsviçre'de okullarda öğrencilerin ülkelerindeki doğal yaşamı, bitki ve hayvan türlerini öğrenmeleri için açık havada dersler veriliyor. Hollanda'da öğretmenlerin ekoloji konusunda ders vermeleri zorunlu kılınıyor. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkeler endüstri devriminden itibaren yok ettikleri vahşi yaşamı ülkelerinde yeniden kurabilmek için trilyonlara varan harcamalar yapıyorlar. 1970'li yılların başından itibaren yeryüzündeki ekolojik dengeyi korumak için yapılan uluslararası toplantı ve anlaşmaların sayısı 1990'lı yıllarla birlikte hızla arttı. Rio Zirvesi, Kahire Nüfus Konferansı, İstanbul'daki Habitat 2 Konferansı, Japonya'daki İklim Zirvesi ve Antalya'daki Ormancılık Konferansı ilk aklımıza gelenler. Artık orman yangınları gazetelerin manşetlerine çıkıyor. Daha ötesi, herhangi bir ülkedeki orman yangını uluslararası ajansların gündeminde önemli bir madde oluyor. İnsanlar sokaklarındaki bir ağacın kesilmesini engellemek için kitlesel protesto gösterilerinde bulunuyorlar. İnsan ve hayvan haklarıyla ilgili yasa tasarıları meclislerin gündeminde aylarca kalıp tartışılıyor. Düşünürler, canlı kavramının ve yeryüzündeki konumunun tanımlanması konusunda tartışmalar açıyorlar. Çevre, doğa, hayvan, canlı ve insan arasındaki ilişkiler yeni yasal düzenlemeler yapılmasına neden oluyor. Peki ama bütün bunlar neden? Yanıt olarak kısaca şunu söyleyebiliriz. Uygarlık ve mutluluk açısından yanlış yoldayız. İnsanlık olarak şunu fark ettik. Çevremizdeki doğa, kesilecek ağaç, avlanacak hayvan, öldürülecek böcek demek değil. Ancak henüz fark etmiş durumdayız, kavramış değiliz. Bugün uygarlık adına kurduğumuz tüm siyasal ve ekonomik sistemler ayaklarımızı bastığımız toprağa bağlı. Her şeyiyle ona bağlı. O, ayaklarımızın altından yavaş yavaş çekilmeye başladığı için bu sorunlar çıkıyor karşımıza ve hızla büyüyorlar. Türkiye'de de hızla büyüyor aynı sorunlar. Atlas dergisi yayın yaşamına başladığı 6 yıl öncesinden beri bu sorunları okuyucularına yansıtmaya çalışıyordu. Ama zamanla gördük ki sorunlar çığ gibi büyüyor. Daha dikkat çekici olabilmek amacıyla özel bir sayı hazırlamayı düşündük. Ama sorunlar düşündüğümüz özel sayıya bile sığmadı. İçlerinden bir seçme yaptık. Türkiye'nin düşünen, çalışan ve üreten insanlarından yardım istedik. Hepsi konusunda kendilerini kanıtlamış insanlardı. Girişimimize gönülden katıldılar ve ortaya elinizdeki Yeşil Atlas çıktı. Derginin sponsorluğunu üstlenen Garanti Bankası'na da çok teşekkür ediyoruz. Amacımız Yeşil Atlasları ileride dizgesel hale getirmek ve değerli bilim adamlarımızın katkılarıyla Türkiye'nin çevre sorunlarına dikkat çekmek. Dergimizin tanıtım ilanındaki gibi yara büyümesin istiyoruz. Ayhan Atakol. Kimyasal Sessizlik. Orhan Atakol. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Analitik Kimya Bölümü. Tarım zehirlileri. Tarım zararlılarını yok etmek amacıyla pestisit adı verilen kimyasal zehirli maddelerin kullanımı Türkiye'de kontrolsüz bir biçimde yaygınlaşıyor. İşin daha kötü yanı, hiç kimse bu zehirli maddelerin nasıl kullanılacağı yolunda çiftçiyi bilgilendirmiyor. Gelişmiş ülkeler ise pestisit kullanımından hızla uzaklaşmaktalar. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 1972 yılında DDT kullanımını yasakladı. Ama biz bu zehiri hala çevremize saçmayı sürdürüyoruz. Türkiye'de pestisitlerin nasıl kullanıldığı ve ne kadar zarar verdiği konusunda derin bir sessizlik hakim. Bir yağmur damlası sessizce düşer toprağa. Aslında bir bomba patlar toprakta ama siz duymazsınız. Binlerce tek hücreli sağa sola kaçışır. Milyonlarca su molekülü toprağın özü olan tozların arasında kaybolur. İnsanların dünyasına pek benzemeyen ve insanlarca pek de önemsenmeyen bambaşka bir süreç başlar. Moleküller bozulur, ayrışır, yerlerine yenileri oluşur, ayrışır. Sonra ot deyip geçtiğimiz mütevazi bir yabani bitkinin köklerindeki kılcal damarlar suyla birlikte onları hazla ve sabırla emerler. Bu süreç mavi gezegenimizin kabuğuna ilk yağmur damlası düştüğünden bu yana aynıdır. Ama günümüzde çok farklı bir gelişme var. Toprağa artık yalnızca yağmur damlaları düşmüyor. Sessizce yağan başka maddeler de var. İnsanların ve fabrika ve laboratuvarlarda özenle hazırladığı bu maddeler, suyla karışıp toprağa düştüklerinde onları emen otlar kuruyup yok oluyor. Onlara bulaşan böcekler, böcekleri yiyen daha başka böcekler ve canlılar sessizce ölüyorlar. Bu maddelerle beslenmiş canlıları yiyen insanlarda kanser oluşumları gözleniyor. Tarım zararlılarıyla kimyasal savaş deniliyor bu yapılana. Uygarlığın son 50 yılda geliştirdiği bu kimyasal maddeler günümüzde enine boyuna sorgulanmaya başlandı. Verimlilik, sağlık, üretim artışı adına yapılan bu savaşın ortaya çıkarttığı olumsuzluklar bilim adamlarını kaygılandırıyor. Kimyada tarım zararlılarını ve her türlü hastalık yayıcı canlıları kontrol etmek amacıyla kullanılan maddelere pestisit adı verilir. Pestisitler kullanıldıkları zararlı türüne bağlı olarak adlandırılırlar. Örneğin zararlı ve hastalık yayıcı böcek, sinek gibi canlılara karşı kullanılan pestisitlere insektisit adı verilir. Tarım ve ormancılıkta zararlı bitkilere karşı kullanılanlara herbisit, mantarlara karşı kullanılanlara fungisit, kemirgenlere karşı kullanılanlara rodendisit, salyangoz ve simikli böceklere karşı kullanılanlara molisit, toz böceklerine karşı kullanılanlara akarisit, solucan gibi zararlılara karşı kullanılanlara da nematosit denir. Sayılan pestisit türlerinin ilk ikisi hemen hemen tüm dünyada oldukça yaygın. Bunlara oranla fungisitler biraz daha az, sonuçtur pestisit ise çok daha az kullanılıyor. Dünyada ilk olarak 1939 yılında yaygın bir biçimde kullanılmaya başlayan pestisitler, günümüzde gelişmiş ülkelerde ve Dünya Sağlık Örgütü'nün organizasyonları ile az gelişmiş ülkelerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ancak uygulama biçimleri ve bilgi birikimi konusunda bu iki ülke grubu arasında çok büyük farklar var. Örneğin hepimizin adını yakından bildiği DDT 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı. Ama yoğun bir biçimde Zimbabwe'de ve Türkiye'de kullanılmaya devam ediliyor. Pestisitlerin kullanım amaçları herkesçe hemen hemen bilinmektedir. Bugün tüm dünyadaki tarım potansiyelinin %30 kadarı tarım zararlıları tarafından yok edilmekte. Sivrisinek, çeçesineği gibi zararlılardan kaynaklanan salgın hastalıklarda az gelişmiş ülkelerde hala salgınlara neden olmaktalar. Bu tür olayların önüne geçebilmek amacıyla 1939 yılında ilk olarak DDT kullanıldığında bu alanda bir çığır açıldığı sanılmıştı. Çünkü kısa dönemde oldukça olumlu sonuçlar alınmıştı. Gerçekten de kimyasal özellikleri bakımından DDT incelenirse ilk bakışta çok yararlı ve masum bir insektisit gibi görünür. DDT kimyasal olarak oldukça kararlı, sağlam bir maddedir. Suda çözülmediği için uygulandığı yerde son derece kalıcıdır. 20 yıla kadar kaldığı kanıtlanmıştır. En önemlisi ise kısa zaman içinde insan ve memeli hayvanlar için toksit, zehirli etkileri oldukça azdır. Tüm dünya bu yüzden DDT'yi 1939'dan 1960'lı yılların başına kadar yoğun bir şekilde kullandı. Ve yaklaşık yeryüzünde bu zaman içinde 2 milyon 500 bin ton DDT atıldı. Göze görünür bazı yararlar sağlandığı inkar edilemez. Örneğin 1948 yılında 2 milyon 800 bin sıtma olayı kaydedilirken bu sayı 1963 yılında 17'ye indi. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün 1964 yılında DDT uygulamasını bir süre durdurmasından sonra 5 yıl içinde tekrar 2 milyon 500 bin sıtma olayı gözlendi. Bunun anlamı şudur. DDT ancak uygulandığı yılda kısa süre içinde etkili olmakta. Kalıcı etkisi uzun süre içinde zararlılarda değil, gelişmiş canlılarda görülmektedir. DDT'ye karşı ilk başkaldırı 1962 yılında çağdaş çevreciliğin en önemli isimlerinden olan Amerikalı kadın yazar Rachel Carson'ın Silent Spring, Sessiz İlkbahar adlı kitabında görüldü. Kitap, o yıllarda DDT'nin zehirli etkileri tam anlamıyla bilinmediğinden zararlarını ekolojik açıdan anlatıyordu. Gerçekten de DDT'nin ekolojik etkileri konusunda yaşanmış pek çok olay var. Örneğin Borneo Adası'nda yaşananlar. 1960'lı yıllarda Dünya Sağlık Örgütü Borneo'da sıtmaya karşı yoğun olarak DDT kullandı ve sivrisineklerin tamamına yakın kısmını öldürmeyi başardı. Ancak bu arada eşek arıları ve diğer avcı uçucu böcekler de öldü. DDT her yere bulaştı. Eşek arıları, tırtıl ve diğer yer böceklerini yiyen dengeleyici canlılar olduklarından, Borneo'da o yıl tırtıl ve böcek popülasyonu şiddetle arttı. DDT'li yüzeylere sürünen bu böcekleri ve ölmüş böcekleri yiyen kertenkelelerle kuşlar kısa sürede öldü. Bu kertenkeleleri yiyen birçok kedi de yok oldu ve DDT'den daha az etkilenen farelerin popülasyonu normalin çok üstünde arttı. Bu beklenmedik gelişmeler üzerine Borneo hükümeti komşu ülkelerden kedi istemek zorunda kaldı. 1960-1974 yılları arasında yapılan araştırmalar DDT'nin daha tehlikeli özelliklerini ortaya çıkardı. Bunlar maddeler halinde şöyle özetlenebilir. 1. Birçok böcek ilk uygulamalarda DDT'den etkilenseler de daha sonra DDT'ye karşı bağışıklık kazanıyor. 2. İlkel canlıdan gelişmiş canlıya uzanan ilişki ve besin zincirinde DDT, biyolojik birikiminin şiddetle arttığı gözlendi. 3. En önemlisi, uzun zaman içinde DDT'nin insan ve memelilerde kanser yapıcı, karsinojen etkileri olduğunu kanıtladı. Bir başka deyişle böceklerin DDT'ye karşı bağışıklık kazanmaları tespit edilirken, gelişmiş canlılarda bu türde bir bağışıklık gözlenemedi. Yukarıdaki grafik, daha 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan bilimsel araştırmalardan ortaya çıkarıldı ve DDT'nin besin zinciri içinde ilkel canlıdan gelişmişlere birikimini ortaya koyuyor. DDT'nin besin zinciri içindeki gelişimi. Plankton 0.4 mg bölü kilogram. Midyeler 0.42 mg bölü kilogram. Balıklar 0.17 2.07 mg bölü kilogram, balık yiyici kuşlar 3.15, 75.5 mg bölü kilogram. 4. DDT'nin son olumsuz etkisi ise az önce Borneo örneğinde belirttiğimiz gibi ekolojik sistemi aşırı etkilemesi. Tüm bu sonuçlar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve birçok gelişmiş ülke 1972 yılından itibaren DDT'nin ülkelerinde kullanımını yasakladı. Buna karşın bilimsel temeli olan yeni pestisitler üretmek ve yeni çözüm yolları arayışına da girdiler. Birçok yeni ve farklı pestisit ürettiler. Bugün pestisit olarak tarım sektöründe kullanılan kimyasal maddeleri yan sayfadaki tabloda olduğu gibi basitçe sınıflandırabilip açıklayabiliriz. İnsektisitler, kalıcı etkisi olan. Bunlar DDT benzeri klorlu organik maddelerdir. Eldirin, dieldirin klordan, gameksan hektaklor, lindan mirex gibi toksik, zehirli etkileri fazla olmayan maddelerdir. Ancak biyolojik birikim bunlarda çok fazladır ve kolay parçalanmazlar, yok olamazlar. Uzun süre içinde kansere sebep oldukları kesin olarak kanıtlanmıştır. İnsektisitler, kalıcı etkisi olmayan. Bu grup 3-4 günden 50-60 güne kadar toprakta, ışık, havadaki oksijen ve bakteriler tarafından parçalanırlar. Malathion, parathion, diazinon, basudin, DDVP, karbaril, gutiyon gibi organik fosfor bileşikleridir. Toksik etkileri diğer insektisitlere göre oldukça fazladır. Herbisitler, klorofenil yapılılar, atrazin gibi maddelerdir. Biyolojik birikimlerine rastlanmamıştır. Ancak uygulamadan kısa süre sonra çiftlik hayvanlarının kan ve sütlerinde gözlenmiştir. Uzun süre içindeki etkileri henüz bilinmiyor. Bipiridil yapılılar, parakuat, dikuat gibi toksik maddelerdir ve hücre zarlarını parçalarlar. Triazin yapılılar, ülkemizde çok kullanılan 2,4-D, 2,4-5-T, PCP gibi klorlu organik maddelerdir. Son derece kalıcı etkileri vardır. Ayrıca toprakta parçalanarak çok toksik TCDD maddesinin oluşumuna neden olurlar. TCDD son yıllarda kimyasal silah olarak öne sürülen bir maddedir. Bu tabloda yer alan kalıcı olmayan insektisitler, kalıcı etkisi olan insektisitlere alternatif olması bakımından 1970'li yıllardan sonra çok fazla miktarlarda üretilmiş kimyasal maddelerdir. Kimya endüstrisi tarafından üretilen tüm pestisitler arasında toksik ve karsinojen, kanser yapıcı etkisi olmayan yoktur. Hemen hemen çevre dostu olarak herkesin ağzında dolaşan biyolojik birikimi, biyoakümülasyon, kalıcı pestisitlerde kolayca tayin edilebildiği halde kalıcı olmayanlarda mevcut analitik cihazlarla kolayca takip edilememekte. Ancak bu durum kalıcı olmayan pestisitlerin biyolojik birikim yapmadığı anlamına gelmemelidir. Çünkü bu pestisitler toksik maddelerdir. Hiçbir etkileri olmadığını varsaysak bile ekolojik dengeleri etkilediği gerçektir. Bundan dolayı gelişmiş ülkelerde 1980'li yıllardan bu yana pestisit kullanımı gitgide azaltılıyor. Kimyasal maddeler yerine daha farklı yöntemler geliştiriliyor. Türkiye'de ise bu azalma net olarak görülemiyor. Bizde ve dünyanın az gelişmiş birçok ülkesinde bugün DDT yasal bir insektisit gibi kullanılıyor. Türkiye'de durum pek acı olmamakla birlikte kontrol dışı DDT kullanımı sürüyor. Bunun yanı sıra kalıcı olmayan pestisit kullanımı ise tüm hızıyla devam ediyor. Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre bugün Türkiye'de yaklaşık olarak hektar başına 0,5 kilogram kadar pestisit kullanılmakta. Bu değerler Amerika Birleşik Devletleri'nde 3,5-4 kilogram, Avrupa Birliği ülkelerinde 2-2,5 kilogram olarak verilmekte. Fakat bu ülkelerdeki kullanım teknikleri ve kullanılan pestisit türleri ile Türkiye'dekiler oldukça farklıdır. Türkiye'de zamanlama ve uygulamadaki mekanizasyon konusunda ciddi yanlışlıklar bulunuyor. Bu rakamsal değerleri karşılaştırarak Türkiye'de pestisit kirlenmesi gelişmiş ülkelerden azdır demek doğru olmaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde 1975 yılından sonra insektisit ve 1982 yılından sonra herbisit kullanımında oldukça büyük azalmalar vardır. Bu arada 1980 sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve diğer gelişmiş ülkelerde Pest Management adı altında yeni bir uzmanlık alanı doğdu ve kimyasal maddelere alternatif olacak biçimde bilimsel tabanı olan yeni kontrol yöntemleri ortaya çıktı. Bu yöntemlere örnek olarak şunlar verilebilir. Genetik mühendisliği sayesinde bazı yeni genetik yapıda bakteriler üretilmekte ve bu bakterilerin ürettiği doğal toksinler zararlıları kontrol altında tutabilmektedir. Başka bir yöntemle büyüme hormonları ile oynayarak veya feromonlar kullanarak yalnızca zararlı türünü son derece seçici olarak kontrol altında tutmak mümkün olmaktadır. Bir diğer yöntem zararlı türleri yiyen avcı böceklerin geliştirilmesidir. Ayrıca çok sayıda erkek böceğin üreme organları radyasyon ile köreltilmekte ve bu böcekler ortalığa salınarak yeni kuşakların meydana gelmesine mani olunabilmektedir. Bunun yanı sıra doğal maddeleri kullanarak glifosat adı altında yeni tür herbisitler de üretiliyor. Bu tür herbisitler istenen bitkilerin dışındaki bitki türlerini seçici olarak yok edebiliyor. Bu yeni yöntemlerin neler getirip neler götüreceği ancak önümüzdeki yıllarda uygulamalardan sonra gözlenebilecek. Ancak DDT'den alınan derslerden dolayı bu uygulamaların zararlı olabilecek etkilerini önceden kestirebilmek mümkün. Türkiye'deki uygulamalara gelecek olursak, genel olarak uygulama biçimi, kullanım yeri ve pestisitin seçiminde hatalar yapılmakta. Bu nedenle sürekli topraklarımız, akarsular ve göllerimiz, hatta yeraltı sularımız devamlı kirlenmektedir. İzotop izleme yöntemleri ile yapılan araştırmalar, tarlada daha yaprak döneminde mısırlara püskürtülen fosforlu ve kalıcı olmayan türdeki insektisitin, bu tarladan elde edilen mısırdan elde edilmiş mısır özü yağına kadar ulaştığını göstermektedir. Buna rağmen Türkiye'deki pestisit kirlenmeleri üzerine veri çok fazla değildir. Mevcut araştırmalarda düzensizdir. Var olan çalışmaların ve devam eden çalışmaların çoğu kalıcı pestisitler üzerine yapılan araştırmalardır. Pestisit analizleri HPLC, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, IC, iyon kromatografisi, MS, tandem kütle spektrometresi gibi son derece pahalı ve gelişmiş analitik cihazlarla yapılabilmektedir. Bu cihazlar çok az sayıdaki araştırma laboratuvarında bulunmaktadır. Buna rağmen Türkiye'nin birçok kesiminde, gelişmekte olan üniversitelerimizde, bazı il tarım ve il sağlık müdürlüklerinde klorlu kalıcı pestisitlerin analizi yapılmaktadır. Fakat bu analizler biyolojik birikimin çok olduğu örneklerdi. Örneğin tatlı su balıklarının ciğerlerine ancak yapılabilmektedir. Topraktaki kirlenmenin boyutları henüz belli değildir. Ülkemizde kalıcı olmayan pestisit kirlenmesinin de ne düzeyde olduğu şimdilik bilinmemektedir. Türkiye'de pestisit kirliliği üzerine bir haritada henüz çıkarılamamıştır. Sonuç olarak daha DDT kullanılan bir ülke durumunda olduğumuzdan dolayı daha hassas davranmak zorundayız. Tarım politikalarımız herkesçe bilinmektedir. Tarım ürünlerine sübvansiyon kaldırıldığından bu yana üreticileri yalnızca birim alandan daha fazla mahsul almak ilgilendiriyor. Ayrıca çeşitli amaçlarla ithal edilen veya yerli sanayinin ürünü olan yaklaşık 700 çeşit ruhsatlı tarım ilacının bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz.